Bye bye Türkçe.
Ayrım 33.
Salt akıl yetmiyor. Cumhuriyet. Yalçın Pekşen 9 Ocak 1987. İnsanın potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için iç aleminde de geliştirme yapması lazım. Akılla beraber gönlünü de geliştirmesi lazım. İnsan aklı gönlünün emrinde olmalı. Akıl, zeka, üstün zeka ve en sonunda deha. Bütün insanların imrendiği fakat çok azına kısmet olan bu farklılığın bir örneğini uzun süreden beri arıyordum. İlgili kaynaklar, psikologlar, pedagoglar yaşayan bir tek ad üzerinde birleşiyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yale ve Harvard Üniversitelerinde kimya profesörlüğü yapan Oktay Sinanoğlu. Sanatçı esnafçıların kardeşi olan Sinanoğlu, geçen günlerde kısa bir Türkiye ziyareti yaptı. Afşar'ın yardımlarıyla kendisini buldum ve konuştum. Sayın Oktay Sinanoğlu, Türkiye'de bir dahi var mı diye araştırdım. Konuya yakın kaynaklar sizin adınız üzerinde birleştiler. Başka bir isim ortaya çıkmadı. Gerçekten dahi misiniz efendim siz? Vallahi ne bileyim, çocukluğumdan beri böyle bir takım şeyler dolaşır. Çocukluğumuzdan başlasak öyleyse, nasıl başladı bu bir takım şeyler? Beni birinci sınıftan alırlar, beşinci sınıfa götürürlerdi. Ben ne olduğunu bile anlamazdım. Tahtaya kaldırırlar, beşinci sınıfın matematik problemlerini çözdürürlerdi. Çözebilir miydiniz? Evet, çözerdim. Hiç matematik okumadan, yani birinci sınıfı matematiğiyle nasıl çözerdiniz? Bunu hiç bilmiyorum ama çözerdim. Soruyu anlatırlardı, hemen çözerdim. O zaman mı dahi dendi size? Benim hiçbir zaman böyle bir iddiam olmadı. Ben böyle şeyleri hiç aldırmam ve aldırmadım. Hoşuma giden şeyler. Tabii sizin iddianız değil zaten bu ama herkes öyle söylüyor. Vallahi şimdi ben daima hoşuma giden şeylerle uğraşmışımdır. İlkokuldan itibaren hep öyleydi. Ben ders çalışmazdım ama hoşuma giden her mevzuda okurum, çalışırım, arada çıkar oyun oynarım. Her türlü keyfi de ederim. Not kendiliğinden gelirdi. Nasıl notlarınız? Şöyle anlatayım. Liseden sonra Türk Eğitim Derneği'nin bursuyla Amerika'ya gittim. Biraz da geç kalmıştık. Sömestrinin ortalarında girdim üniversiteye. İngilizce öğrenmiştim ama ben burada her şeyi Türkçe okumuştum. Matematik filan. Orada ilk gün, daha ben yolculuk sersemiyim, o zaman yolculuk 36 saat sürüyor. İlk gün ilk derste cebirden imtihan vardı, soruları yaptık. 100 mü 99 mü ne almışız? Millet afalladı. Ya sen yeni girdin, nasıl oldu falan. Neyse bu geçti, başka derslere giriyorum. Kimya, fizik. Bana çok kolay geliyor. Bir süre sonra dayanamadım. Beni daha yüksek sınıflara koysanız olmaz mı? Araştırma yapmak istiyorum falan dedim. Bana güldüler bunlar. İşte bir Türk oğlan gelmiş 17 yaşında. Olur mu öyle şey falan. O zaman sene sonu imtihanlarını verseniz dediler bana. Daha okula girdiğimin ilk haftası. Hemen imtihanı aldılar bizi ve biz sene sonu verilecek olan imtihandan gene 100 alınca ortalık birbirine girdi. Bir iki imtihan daha beni pat diye 3. sınıfa aldılar. Büyük şaşkınlık yarattı bu. Hiç olmamış mı böyle bir şey? Olmamış. Kısacası ben 4 yıllık okulu 2 yılda bitirdim. Biz bunu bitirince MIT gibi Amerika'nın en zor teknik üniversitesinden burs geldi. Her şeyi onlar karşılıyorlar. Master yapmak şartıyla. Master'ı ne kadar sürede tamamladınız? 7 ayda. 2 ayda doktora. Normalde ne kadar sürer? Normali 2 senedir. 1 seneden kısa olmaz. Biz bunu bitirdik. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'den gene şatafatlı bir burs geldi. Doktora. Ne bileyim 4 seneden 6 seneye kadar süren bir hikayedir. Temel bilim teorik kimyadan doktora yapıyoruz. Ben orada bir profesör buldum. Şu konuda çalışmak istiyorum dedim. Yap dedi. Bir iki ay sonra bana rastladı. Ya hiç görünmüyorsun. Duyduğuma göre kayağa gidiyormuşsun. Hakikaten de gidiyordum. Kızdı bana. Ne yaptın dedi. O mevzuyu bitirdim dedim. İnanmadı. Götürdüm gösterdim. Aradan 15-20 gün geçti. Ben durumu sormak için profesöre gittim. Sen doktoranı verdin dediler. Yahu yapmayın daha ben bir şey öğrenemedim falan. Sonra doktorayı verdiler. Bilim doktoru olmuşuz. Hala sizin aklınıza gelmiyor mu bende bir farklılık var mı diye? Vallahi gelmiyor ama bir şeyler hissediyorum. Çünkü bütün Amerika'da duyulmuş neredeyse bizim yaptığımız işler. Amerika'nın her yanından davetler geliyor. Uçak biletleri gönderiyorlar, gel bizle konuşma yap falan. Gidiyorum, konuşma yapıyorum. İlle buraya gel, sana şu kadar maaş. Daha ben kendimi talebe sanıyorum. Onlar profesörlük teklif ediyorlar. Böylece Yale Üniversitesi'ne girdik hoca olarak. Kaç yaşındaydınız o zaman? 24. Artık biraz şüphelenin kendinizden Oktay Bey. Ne oluyor yani, bir Türk öğrenci 24 yaşında Yale'e profesör oluyor. Vallahi şüphelenmedim kesin. Gayet normal geliyor bu iş. Peki hiç ölçme olmadı mı, IQ testi mesela? Ölçme bir kere oldu. Bir yerde bir ders alıyorduk. Pedagoji dersi, zeka testi falan. Zeka testinin iki kısmı vardır. Biri laflarla olan şeyler, biri de resimler. Şekillerle olan kısmı. Bu testin matematikle olan kısmından çok üstün bir şey almışım. Einstein düzeyinde. Ne kadar mesela? Vallahi hatırlamıyorum ve utanıyorum da bunu söylemeye ama Einstein'lar falan düzeyinde çıktı. Ya ben bu konuları konuşmaktan hoşlanmıyorum ama siz soruyorsunuz. Siz de biraz fazla mütevazi davranıyorsunuz. Peki efendim, sonra ne oldu profesörlükten sonra? Bir vaveyla koptu. 100 senelik bilim tarihinde en genç profesör olarak rekor kırmışız. Time mecmuası mucize profesör diye yazdı. Newsweek'te, New York Times'da sayfalardayız. Koca bir resim. Günlerce sürdü bu. Oradan Avrupa dergileri aldı. Der Spiegel'de falan çıktı. Kıyamet koptu sizin anlayacağınız. Siz hala yahu ne oluyor mu diyorsunuz? Ben bir şey demiyorum ama şikayetçiyim. Çalışmaya vakit kalmıyor. Binlerce davet ve bu iş senelerce sürdü. En nihayet ben yoruldum. Çünkü ben sessiz sedasız bir kimya teorisi geliştiriyordum. Dört başı mamur çalışmak için bir kenara çekilip çalışmam şart. Ama ben rock'n'roll yıldızı gibi oradan oraya koşuyorum. 1976 yılında kendimi bir inzivaya soktum. Dersimi veriyorum ama diğer işlerden elimi ayağımı çektim. Ne yapıyorsun diyorlar, söylemiyorum. Bu iş 80'e kadar sürdü. Ne yapıyordunuz gerçekten? Kimyaya yeni bir sistem getirmeye çalışıyordum. Kimya ilminde sistem azdır, teori azdır, formüller vardır. Bunlar ezberlenir. Ben yeni bir anahtar bulmaya çalışıyordum ki bu anahtarla her kimyacı basit bir formülle tabiata olan kimya olaylarını önceden çıkartabilsin, anlayabilsin. Basit formül. Bulabildiniz mi? Önce oturdum, 4 sene yeni bir matematiğini geliştirdim. Bu çalışmanın sonucunda tahmin ettiğim gibi, çünkü bende bir içgüdü vardı ve bana bu işin basit bir formülü olacağını söylüyordu. Gayet basit bir sonuç çıktı. Bu basit formülü biz de anlayabilir miyiz? Tabii, çok basit. Oktay Sinanoğlu sözün burasında formülünü anlatmaya girişti. Çok basit dediği bu formülün içinden benim aklımda sadece suyun formülünün H2O olduğu kaldı. Bunu da zaten daha önceden biliyordum. Sinanoğlu'nun 12 yaşında çocuğa bile öğretmek mümkün dediği formülünü hem köşemiz için çok uzun olduğu hem de anlaşılması kendisinin ileri sürdüğü kadar kolay olmadığı için buraya alamıyorum. Sadece söz konusu formülün bunun kimya dalında Nobel'e aday olduğunu Amerika Birleşik Devletleri gazetelerinin kısa bir süre önce birinci sayfalarından verdiklerini açıklamakla yetinmek istiyorum. Oktay Bey, iş hayatınızdaki bu başarılar özel yaşamınızı ne şekilde etkiledi? İlk yıllardaki bu çok çabuk başarılar ve gördüğümüz ilgi maddi durumumun iyileşmesi. Ne istediysem, hatta istemediysem önüme getirdi. Şimdi başkaları zanneder ki ben mesut oldum. Halbuki ben o sıralarda mesut değildim. Gergin ve huysuzdum falan. Halbuki kendi sorunlarınızı rahatça çözmeniz lazım bu zekayla. Çözüyordum ama bana çok büyük saadet vermiyordu. Neye bağlıyorsunuz bunu siz? İnsanın iç alemi, gönül meselesi. Batı akılcı, biz de akılcıyız tabii. Ama akıldan öte insanın bir iç alemi var ki insanın aklıyla yaptığı işlere de büyük etkisi var bunun. Mesela akılla matematik problemlerini çözüyoruz ama bizi bunu yapmaya heveslendiren ne? Bilmiyorum, nedir? İnsanın potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için iç alemini de geliştirmesi lazım. Akılla beraber gönlünü de geliştirmesi lazım. İnsan huzura kavuşunca beyin faaliyetini de arttırıyor. Ve endişeler, vesveseler yerine yaratıcılığa verilecek daha çok enerjisi kalıyor. Sağladınız mı o huzuru siz? Şöyle sağladım. Bu işleri salt kendim için değil, bütün insanlık için, başkaları için yaptığım zaman o hem bir itici güç oluyor hem de huzur veriyor. Yalnız olmadığını hissetmek, başkaları için çalışmak gerçek saadeti bu veriyor. Peki Oktay Bey, bize kimya dışında dahiyane bir şey söyleyebilir misiniz? Yapmayın. Ama bir dakika. Dahiyane mi? Bilmem. Fakat ben şunu söyleyeceğim. Salt akıl yetmiyor. Nobel aday Türk. Bilimin penceresinden. Kemal Çiftçi, Şubat 1993. Amerika'da görev yapan bir Türk bilim adamı Profesör Oktay Sinanoğlu. Burslu olarak gittiği Amerika'da adeta bilim müptelası olan Sinanoğlu, Türkiye'ye geri dönmekten vazgeçerek 26 yaşında dünyanın en genç profesörü olmuş. Bugünse adı Nobel ödülü kulislerinde duyuluyor. Amerikan bilim çevrelerinin kapalı kapılar ardındaki çalışmalarını bir gözlemci titizliğiyle anlatan Profesör Doktor Sinanoğlu, Türkiye'nin bilimsel kalkınmasında anahtar rolü oynayabilecek mekanizmaları değerlendiriyor. 1950'li yılların Türkiye'si. Ankara'da memur bir ailenin çocuğu, Yenişehir Lisesi'nden mezun oluyor. Diğer lise mezunlarından pek de farkı yok bu gencin. Her nasılsa öğretmenleri onu Amerika'ya göndermeye karar verirler. Orada kimya tahsilini yapıp öğretmen olarak aynı okula dönmesini istiyorlar. Sırf bunun için kendisine burs veriliyor. Ama o Amerika'dan bir daha dönmeyecektir. Girdiği üniversitede sınıf atlayarak kısa zamanda mezun olur. Master ve doktorasını tamamlar. Bu arada Türkiye'ye dönmesi için kendisine yazı gelmiştir. Gerçek potansiyelini keşfetmiş ve bilimin esiri olmuş bu gence, bürokrasideki yavaş işleyen çarkı bir avantaja döndürmesini bilmiş, gelen mektuplardaki bazı hususları anlamadığını yazarak zaman kazanmış. Ve henüz 26 yaşındayken profesörlüğe adım atmış, dünyanın en genç profesörü unvanını almış. Buradan aldığı maaşla mecburi hizmetinin karşılığını ödemiş. Bugün Nobel ödülü kulislerinde adı dolaşan bu insan Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu'dur. Bütün bu başarılarına rağmen mütevaziliğinden hiçbir şey kaybetmemiş bir bilim adamı olan Sinanoğlu, her ne kadar Yale Üniversitesi'nde görev yapıyorsa da Türkiye'yi sık sık ziyaret ediyor ve memleketin kalkınması için gayret sarf ediyor. Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu ile yaptığımız sohbette Türkiye'nin meselelerini çeşitli yönleriyle ele aldık. Sayın Sinanoğlu, Türkiye dünya bilimine yaptığı katkılar bakımından 42. sırada. Halbuki yurt dışında görev yapan Türk bilim adamlarının büyük başarılar elde ettiklerini görüyoruz. Size göre bunun sebebi nedir? Birkaç çeşit araştırma var. Bilimin milletler arası olduğu söylenir. Bu genel manada doğrudur. Ama bilimde ekoller var. Yani matematik her yerde matematiktir. Ama buna rağmen bir Alman matematiğinden, Fransız matematiğinden ya da Amerikan fiziğinden bahsedebiliyoruz. Çünkü belli yerlerde ekipler oluşmuştur. Bir takım hocaların etrafında toplanan talebeler sonunda bir ekol meydana getiriyorlar. Bilim ancak bu şekilde gelişir. Araştırılacak konu o kadar çok ki, bunların hepsini Amerika gibi bir ülke bile tek başına yapmaya kalkışmıyor. Çünkü bilimin sonu yok. Bulduğunuz her yeni şey başka başka kapılar açıyor. Tıpkı bir ağacın dallara, budaklara ayrılması gibi. Yeni, her yeni kapı başka kapalı kapılara mı götürüyor? Evet. İlerledikçe daha derin ummanlara dalıyorsunuz. İşin heyecanı da burada. Bu kadar geniş mevzular söz konusu olunca neyi araştıracaksın, neyin üzerinde çalışacaksın sorusu önem kazanıyor. Burada insanın kendi kişiliği ve kültürü de önemli rol oynuyor. Mesela bizde matematiğe karşı büyük bir kabiliyet yahut eğilim var. Sovyetler Birliği'nde de öyle. Bizim kimyacı, fizikçi olarak tanıdığımız başarılı Türk bilim adamları sadece matematik yapıyorlar. Yani kimyanın fiziğin matematiğini. Bence bu bizim kültürümüzden geliyor. Çünkü Türkçe başka dillerde olmayan bir matematik yapıya sahip. Türklerin yaptığı matematikte bile belli bir stil var. Hintlilerde, Pakistanlılarda ve İranlılarda matematiğe yakınlık var. Bunlarda şarklı olmanın tesiri var mı? Hayır, onlarınki farklı. Hintliler daha çok İngiliz ekolünü takip ediyorlar. Bizdeki ise düşünme tarzımızdan kaynaklanıyor. Bakın, sanatımızda bile geometri var. Her milletin kendi kültürüne ve geçmişine bağlı bir ekolü var.
Ayrım sonu.